Ayrım 26.
2000 yıl önce bir başka mahkuma yürü dediği gibi ona da düşün diyen esrarlı kudrete boyun eğmişti. Daha ileri gitmeden iyice ne anlaşılmak için gerekli bir gözlemin üzerinde duralım. Herkes kendi kendisiyle konuşabilir, düşünen her kişi bu ihtiyacı duymuştur. Hatta denilebilir ki sözün en muhteşemi ancak bir insanın içinde, düşüncesinden vicdanına, oradan da gene düşünceye döndüğü zaman kabildir. Hiçbir zaman muhteşem bir bilmece olamaz. Bu konuda sık sık kullanılan dedi, haykırdı kelimelerini işte bu anlamda almak gerekir. İnsan kendi kendine söylenir, haykırır, konuşur da dış sessizlik hiç bozulmaz. Müthiş bir gürültü vardır. Bizim her yanımız, her şeyimiz konuşur. Yalnız ağzımız konuşmaz. Ruhun gerçekleri görülememek, dokunulamamakla birlikte gene de gerçektirler. Ne yapacağını kendi kendine sordu. Alınan bir karar üzerinde kendini sorguya çekti. Kafasında tasarladığı bütün şeylerin canavarca olduğunu, işlerini oluruna bırakmanın, Tanrı'nın dilediğini yapmasını istemenin sadece korkunç olduğunu kendi kendine itiraf etti. Kaderin insanların aldanmasına aldırmamak, ona engel olmamak, susarak onu kabul etmek, yani hiçbir şey yapmamak, her şeyi yapmak. İkiyüzlülüğün, şerefsizliğin son derecesiydi bu. Pek bayağı alçak, sinsi, menfur, iğrenç bir cinayetti bu. 8 yıldan beri ilk defa bahtsız adam kötü bir davranışın acı lezzetini tattı. Onu iğrenerek tükürdü. Kendini sorguya çekmeye devam etti. Hedefime eriştim demekle neyi kastettiğini kendi kendine sert sert sordu. Hayatının gerçekten de bir amacı olduğunu söyledi. Ama hangi amaç? Adını saklamak mı? Polisi aldatmak mı? Bütün yaptıklarını bu kadar küçük bir iş için mi yapmıştı? Başka bir hedefi yok muydu? En büyüğü, en gerçeği olan hedef, kendisini değil de ruhunu kurtarmak. Yeniden namuslu, iyi olmak, adil bir kişi olmak. Onun daima istediği, psikoposun ona emrettiği bu yol, sadece bu yol değil miydi? Geçmişine kapısını kapamak değil miydi? Ama bu kapıyı kapamıyordu o ulu tanrım. Rezil bir davranışla kapıyı ardına kadar açıyordu. Yeniden hırsız oluyordu, hem de hırsızların en nefret edileni. Bir başkasının hayatını, varlığını, huzurunu, toplumdaki yerini çalıyordu. Yeniden katil oluyordu, öldürüyordu. Zavallı bir adamı manen öldürüyordu. Bu korkunç yaşarken ölmek, açıktan açığa ölüm demek olan kürek cezasını yüklüyordu ona. Halbuki teslim olmak, böylesine feci bir hatanın kurbanı olan bu adamı kurtarmak, adına yeniden sahip olmak, ödevi gereğince yeniden Forsa Jean Valjean olmak. İşte dirilişini ancak bu yolla gerçekleştirebilir, içinden çıktığı cehennemi büsbütün kapatabilirdi. Görünüşte oraya düşmek demek, gerçekte oradan kurtulmak demektir. Bunu yapmak gerekti. Bunu yapmazsa hiçbir şey yapmamış sayılacaktı. Bütün hayatı faydasız kalmış, bütün tövbesi mahvolmuştu. Neye yarar diye sormaktan başka yapacak şey yoktu. Ona öyle geldi ki psikopos hemen oradaydı. Psikoposun öldüğü ne kadar, ne derece gerçekse yanında olması da o kadar gerçekti. Gözünü kırpmadan ona bakıyordu. Bütün faziletlerine rağmen belediye başkanı Madlen, ona iğrenç görünecek kürek mahkumu Jean Valjean'sa onun gözünde mükemmel, temiz bir kişi olacaktı. İnsanlar onun maskesini, psikopossa yüzünü görüyordu. İnsanlar onun hayatını görüyordu, psikopossa vicdanını. Demek ki Aras'a gidip sahte Jean Valjean'ı kurtarmak, işin gerçeğini bildirmek gerekiyordu. Ne yazık ki bu da atılacak son adımdı, fedakarlıkların en büyüğü, zaferlerin en öldürücüsü. Ama kaçınılmaz bir adım. Kahredici kader. Tanrı gözündeki kutsal yere ancak insanlar gözünde rezil, alçak duruma düşerse ulaşabilecekti. Öyle olsun dedi, bu yolu tutalım. Devrimizi yapalım, bu adamı kurtaralım. Bu sözleri farkında olmadan yüksek sesle söyledi. Hesap defterini aldı, inceledi, hesaplarını düzene soktu. Darda olan küçük esnafa ait bir deste borç senedini ateşe attı. Bir mektup yazdı, mühürledi. O sırada odada biri olsaydı, zarfın üzerinde şunların yazılı olduğunu görürdü. Bay Lafitte, banker, Artois Caddesi, Paris. Yazıhanesinde içinde birkaç kağıt parayla o yıl seçimlerde kullandığı kimlik kağıdı bulunan cüzdanı çıkardı. Bunca önemli düşüncelerin karıştığı bu çeşitli hareketleri yaptığını biri görse, onun içinde neler geçtiğini hiç de anlayamazdı. Yalnız arada sırada dudakları oynuyordu. Bunun dışındaki zamanlarda başını kaldırıyor, gözünü kırpmadan duvarda bir noktaya bakıyordu. Sanki tam orada onun aydınlatmak ya da araştırmak istediği bir şey vardı. Bay Lafitte'in mektubu bitince onu da cüzdanla birlikte cebine yerleştirdi, yeniden yürümeye başladı. Düşünceleri yön değiştirmemişti. Işıklı harflerle yazılan ödevini belirli şekilde görüyordu. Bu yazılar gözlerinin önünde parlıyor, bakışına uyarak yer değiştiriyorlardı. Hadi git, adını söyle, kendini ihbar et. Gene böyle sanki onun önünde duygulu biçimlerle dolaşıyorlarmış gibi, o ana kadar hayatının ikili düsturu olan iki düşünceyi de görüyordu. Adını gizlemek, ruhunu kutsallaştırmak. Bu iki düşünce ona ilk defa olarak birbirinden kesin surette bambaşka, apayrı göründüler. Onları ayıran farkı görüyor, birinin doğru olduğunu, ötekinin bozulabileceğini anlıyordu. Biri fedakarlıktı, öbürü kişilikti. Birisi hem cinsinim diyordu, öteki ben. Biri ışıktan, öteki karanlıktan geliyordu. Savaşıyorlardı, onların savaştıklarını görüyordu. O düşündükçe onlar aklının gözü önünde büyümüşlerdi. Şimdi dev gibi cüsseleri vardı. Ona öyle geliyordu ki kendi içinde az önce anlattığımız o sonsuzlukta, karanlıklar ışıklar içinde bir tanrıçayla bir devin savaştığını görüyordu. Dehşet içindeydi ama iyilik düşüncesinin üstün geldiğini anlıyordu. Vicdanının, kaderinin bir başka son noktasına geldiğini anlıyordu. Yeni hayatının ilk aşamasını psikopos göstermişti. Champmathieu bunun ikinci aşamasını belirtiyordu. Büyük bunalımdan sonra büyük tecrübe. Bununla birlikte bir an için durulan heyecan yeniden azar azar onu kaplıyordu. Aklından binlerce düşünce geçiyordu ama hepsi de kararını pekleştirmeye devam ediyordu. Bir an düşündü. Belki de işi pek şiddetle ele almıştı. Sonunda bu Champmathieu pek de önemli bir kişi değildi. Ne de olsa hırsızlık etmişti. Sonra buna karşılık verdi. Bu adam gerçekten birkaç elma çaldıysa cezası bir ay hapistir. Bununla kürek mahkumluğu arasında dağlarla fark var. Sonra kim ne biliyor? Çaldı mı bakalım? İspat edildi mi? Jean Valjean'a da onu eziyor, delil aramıyorlar. Savcılar genellikle böyle davranmıyorlar mı? Onu forsa sandıkları için hırsızlığına inanıyorlar. Biraz sonra da aklına şu geldi. Kendini ele verince belki de davranışındaki kahramanlığı, 8 yıllık namuslu hayatını, memlekete bütün yaptıklarını göz önüne alırlar da onu bağışlarlardı. Bu ihtimal çabuk silindi, Petit Gervais'den çaldığı 40 meteliğin sabıkasını arttırdığını hatırlayarak gülümsedi. Bu olay mutlaka meydana çıkarılacak, kanunun kesin maddelerine göre de müebbet küreye mahkum olması gerekecekti. Her hayalden vazgeçti, yeryüzünden gitgide daha çok uzaklaştı, avuntuyu, kuvveti başka yerde aradı. Kendi kendine ödevimi yapmalıyım diyordu. Ödevini yerine getirdikten sonra belki de ondan kaçındığı zamankinden daha çok iğrenç, bahtsız olmayacaktı. İşi oluruna bıraksa, Montreuil-sur-Mer'de kalsa, itibarı, iyi şöhreti, hayır işleri, gördüğü saygı, gösterdiği merhamet, zenginliği, fazileti, halkın sevgisi bir cinayetle bezenmiş olacaktı. Bu iğrenç şeye bağlı olan o kutsal şeylerin lezzeti nasıl olacaktı acaba? Halbuki fedakarlığını yerine getirirse, kürekte, kazıkta, zincirde müebbet hapse mahkum forsaların yeşil külahıyla durmadan çalışırken merhametsiz utanca tanrısal bir düşünce karışmış olacaktı. En sonunda bunun bir gereklilik olduğunu, kaderinin böyle olduğunu, yukarının tasarladıklarını bozmak elinde olmadığını, her ne olursa olsun ya dışarıda fazilet, içeride sefalet ya da içeride kutsallık, dışarıda rezillik bunlardan birini seçmek gerektiğini kabul etti. Bu kadar acı düşünceleri karıştırmakla cesareti sarsılmıyordu, yalnız beyni yoruluyordu. Elinde olmadan başka şeyler, bambaşka şeyler düşünmeye başladı. Damarları şakaklarında fena halde zonkluyordu. Hala gidip geliyordu. Saat gece yarısını önce kilisede sonra da belediye dairesinde çaldı. Her iki saatte de 12 vuruşu saydı, iki çanın sesini karşılaştırdı. Bu vesileyle birkaç gün önce bir nalbur dükkanında gördüğü eski bir çanı hatırladı. Üzerinde şu ad yazılıydı: Antoine Albin de Romainville. Üşüyordu. Ufak bir ateş yaktı. Pencereyi kapatmayı düşünmedi. Bu arada gene şaşkınlık içine daldı. Gece yarısından önce ne düşündüğünü hatırlaması için oldukça büyük bir çaba göstermesi gerekiyordu. En sonunda istediğini buldu. Ya evet dedi. Kendimi ihbar etmeye karar vermiştim. Sonra birdenbire Fantine'i düşündü. Bak hele dedi. Ya bu zavallı kadın? Burada yeni bir bunalım başladı. Düşüncelerinin arasında birdenbire meydana çıkan Fantine, orada beklenmedik bir aydınlık gibi oldu. Çevresindeki her şeyin görünüşü değişmiş gibi geldi, haykırdı. Hey ya Rabbi, şimdiye kadar hep kendimi düşündüm. Yalnız bana uygun gelen şeylere değer verdim. Bana uygun gelen ya susmak ya da kendimi ele vermektir. Ya kişiliğimi saklamak ya da ruhumu kurtarmak. Ya hakir sayılan bir amir ya da rezil sayın bir kürek mahkumu. Bu benim, daima ben, sadece ben. Ama hey ulu tanrım, bütün bunlar bencillik. Bencilliğin değişik biçimleri ama gene de bencillik. Biraz da başkalarını düşünsem. Kutsallığın ilk şartı başkalarını düşünmektir. Hadi bakalım inceleyelim. Ben ortadan kalksam, silinsem, unutulsam, bütün bunlar ne olacaklar o zaman? Kendimi ihbar edersem, beni yakalayacaklar, Şammatyo'yu bırakacaklar. Beni küreye vuracaklar, iyi. Ya sonra, burada neler olacak? Ya, burada bir memleket, bir şehir, fabrikalar, bir sanayi, işçiler, adamlar, kadınlar, yaşlı büyük babalar, çocuklar, yoksul kimseler var. Ben bütün bunları yarattım, hepsini yaşattım. Her nerede tüten bir baca varsa, ateşe kütüğü, tencereye eti koyan benim. Refahı, alışverişi, veresiyeyi ben yarattım. Benden önce hiçbir şey yoktu. Ben bütün memleketi yükselttim, dirilttim, canlandırdım, bereketlendirdim, teşvik ettim, zenginleştirdim. Ben eksilirsem ruh da yok olur. Ben kendimi ortadan kaldırıyorum, her şey ölüyor. Bunca acı çeken, düşmesinde bile bunca meziyet olan şu kadın. Bütün felaketine istemeden ben yol açtım. Ya gidip getirmek istediğim çocuk? Anneye de söz verdim. Bu kadına da yaptığım kötülüğe karşı bir takım şeyler borçlu değil miyim? Ben yok olursam ne olur? Ana ölür. Çocuk ne olabilirse o olur. Kendimi ele verirsem işte bütün bunlar olacak. Ya vermezsem? Bakalım kendimi ele vermezsem neler olur? Kendi kendine bunu sorduktan sonra durdu. Bir an tereddüt eder, titrer gibi oldu. Bu kısa sürdü, kendi kendine sorduğuna sakin bir tavırla karşılık verdi. İşte o adam küreye gidecek, bu doğru. Ama canı cehenneme, hırsızlık etmiş. Çalmadığını istediği kadar söyleyebilir, çaldı o. Ben burada kalıp işime devam ediyorum. 10 yıl sonra 10 milyon kazanmış olacağım, Onları memlekete saçarım. Benim hiçbir şeyim yok ama ne umurumda. Bu yaptıklarım benim için değil ki. Herkesin refahı artıyor, sanayi uyanıyor, birbirini canlandırıyor. El tezgahları, fabrikalar çoğalıyor. Aileler, 100 aile, 1000 aile mutlu oluyor. Memleketin nüfusu çoğalıyor. Baştan başa çiftliklerle dolu yeni köyler doğuyor. Eskiden hiçbir şey bulunmayan yerlerde çiftlikler doğuyor. Sefalet ortadan kalkıyor. Sefaletle birlikte sefahat, fuhuş, hırsızlık, katil, bütün kötülükler, bütün cinayetler yok olur. Bu zavallı ana da evladını yetiştirir. İşte zengin, namuslu, koca bir memleket. Ya ben? Ne delilikti, ne saçmalıktı benim o sözünü ettiğim kendime ele verme işi. Gerçekten de iyice dikkat etmeli, hiçbir şeyi aceleye getirmemeli. Neymiş? Ulu, cömert görünme hoşuma gidecekmiş de ondan. Sonunda pek de melodrama kaçıyor ya bu. Sırf kendimi düşündüğüm için ancak kendimi. Neymiş? Belki biraz büyütülmüş ama aslında adil bir cezadan elin bir hırsızını, bir ahlaksızını kurtarmak için bütün bir memleketi mahvedecekmişim. Bir zavallı kadın hastane köşesinde geberecek. Zavallı bir küçük kız sokaklarda geberecek. Köpekler gibi. İyi ama çok iğrenç bir şey bu. Hatta anne evladına kavuşmadan, evlat anasını hayal meyal tanımadan. Bütün bunlar bu olaydan olmasa da başka bir şeyden dolayı kürek mahkumluğunu çoktan hak eden bir koca elma hırsızı alçak uğruna ha? Bu suçluyu kurtarıp masumları feda eden, hapiste kulübesindekinden daha bahtsız olmayacak, ömrünün çok çok birkaç yılı ancak kalan bir ihtiyar serseriyi kurtaracak, bütün halkı, anaları, eşleri, çocukları feda edecek yüksek bir vicdan inceliği. Şu zavallı küçük Cosette, dünyada benden başka kimsesi yok. Muhakkak şu anda Thénardier'lerin kulübesinde soğuktan mosmor kesilmiştir. İşte bir namussuz, rezil güruhu da bunlar. Ben bütün bu zavallı yaratıklara karşı olan ödevimden kaçacağım demek. Gidip kendimi ihbar edeceğim ha. Bu beceriksiz aptallığı ben yapacağım. Her şeyin kötüsünü ele alalım. Diyelim ki bunda benim için kötü bir davranış var. Bundan dolayı da bir gün vicdanım beni suçlayacak. Başkasının iyiliği için benden başkasını suçlamayan bu azarlanmaları kabul etmek, yalnız benim ruhumu tehlikeye atan bu kötü davranış. İşte fedakarlık burada, fazilet burada. Ayağa kalktı, yeniden yürümeye koyuldu. Bu sefer mutluydu. Elmasları toprağın karanlığından çıkarırlar, gerçekleri de düşüncenin derinliklerinde bulmak kabildir. Bu derinliklere indikten sonra bir hayli zaman bu karanlıkların karanlığında el yordamıyla arandıktan sonra en sonunda elmaslardan birini, gerçeklerden birini bulabilmiş, onu eline alabilmişti. Ona bakarken gözleri kamaşıyordu. Evet diye düşündü. Her şey aydınlandı. Gerçeğe erdim. Sorunun karşılığını buldum. En sonunda bir sonuca varmak gerek. Kararımı verdim. İşi oluruna bırakalım. Bundan sonra sendelemeyelim, geri çekilmeyelim. Benden çok başkalarının yararı için bu gerek. Ben Madeleine'im, Madeleine kalıyorum. Vay haline Jean Valjean olanın. Artık ben o değilim. Bu adamı tanımıyorum, ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda bir Jean Valjean varsa başının çaresine baksın. Bu beni ilgilendirmez. Gecenin içinde yüzen uğursuzluğun adıdır bu. Durur, bir başarı üstüne çullanır, vay o başın haline. Ocağın üzerindeki küçük aynada kendini seyretti. Bak hele, bir karara varmak beni ferahlattı. Şimdi bambaşka birisiyim. Birkaç adım daha yürüdü, sonra birdenbire durdu. Hadi bakalım dedi. Alınan kararın sonuçlarından hiçbirinin karşısında tereddüt etmemeli. Daha beni Jean Valjean'a bağlayan ipler var, onları koparmalı. Burada, bu odada bile beni suçlayabilecek eşyalar var, tanık olabilecek dilsiz şeyler. Karar verildi, bunların hepsi yok olmalı. Cebini karıştırdı, kesesini çıkardı, açtı, oradan küçük bir anahtar aldı. deliği belli belirsiz görünen bir kilide soktu. Bu delik duvar kağıdının en koyu renkli desenlerinin arasında kaybolmuş gibiydi. Bir gizli delik açıldı. Duvarla ocağın üst kısmı arasına sıkıştırılmış gizli bir dolap. Dolapta bir iki hırtı pırtı vardı. Mavi bir işçi gömleği, eski bir pantolon, eski bir yol çantası, bir de iki ucu demirli, kalın, budaklı bir sopa. Vaktiyle 1815'te Jean Valjean'ı dinden geçerken görmüş olanların hepsi bu sefil kıyafetin her parçasını kolayca tanıyabilirlerdi. Nerelerden geçip geldiğini daima hatırlayabilmek için şamdanları sakladığı gibi bunları da saklamıştı. Yalnız prangadan gelen bunları gizlemişti, piskopostan gelen şamdanların görünmesine engel olmamıştı. Kapıya doğru kaçamak bir bakışla baktı. Sanki kapı sürgüye rağmen açılıverecekti. Sonra birden çevik bir davranışla bunca yıldır tehlikesine rağmen dindarcasına sakladığı bu şeylere bir göz bile atmadan bir kucakta hepsini aldı, eski elbiseyi, sopayı, çantayı hepsini ateşe attı. Dolabı kapattı, ayrıca bir tedbir olarak, madem ki bundan sonra boş olduğu için faydasızdır, kapısını oraya ittiği bir büyük mobilya ile gizledi. Birkaç saniye içinde oda karşıki duvar kıpkırmızı, titrek büyük alev ışıltılarıyla aydınlandı. Her şey yanıyordu. Sopa çıtırdıyor, odanın ortasına kadar kıvılcımlar sıçratıyordu. Yol çantası içindeki korkunç paçavralarla birlikte yanarken küller arasında parıldayan bir şeyi ortaya çıkarmıştı. Eğilip bakılınca bunun bir gümüş para olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Bu mutlaka o küçük taşralı çocuktan Pötü Gerve'den çalınan paraydı. O ateşe bakmıyordu, hep aynı adımlarla gidip geliyordu. Birdenbire gözleri gümüş şamdanlara takıldı, ocağın aydınlığında hafifçe parlıyorlardı. İşte diye düşündü, bütün Jean Valjean hala bunların içinde, bunları da yok etmeli. İki şamdanı da eline aldı. Ocakta şamdanları çabucak eritip tanınmaz bir külçe haline getirmeye yetecek kadar ateş vardı. Ocağa doğru eğildi, biraz ısındı. Gerçek bir rahatlık içine yayıldı. Ne tatlı sıcaklık dedi. Şamdanlardan biriyle korları karıştırdı. Bir dakika daha, ikisi de ateşin içindeydi. O anda sanki içinde bir sesin, Jean Valjean, Jean Valjean diye bağırdığını duyuyordu. Tüyleri diken diken oldu, dehşetli şeyler dinleyen bir adam gibiydi. Evet, işte bitir gitsin diyordu bir ses. Yaptığını tamamla, bu şamdanları yok et. Bu hatırayı mahvet, piskoposu unut, her şeyi unut. Vazgeç bu Şam Matyö'den, bırak onu. Hadi tamam, kendini tebrik et. İşte böyle anlaşmaya varıldı, karar alındı, son söz söylendi. Bir adam var, kendisinden ne istenildiğini bilmeyen bir ihtiyar. Belki de bir şey yapmadı, bir masumdur. Bütün felaketi senin adından doğuyor. Onun üstüne senin adın bir cinayet gibi çöküyor. Senin yerine konulacak, mahkum olacak. Hayatını alçaklık, iğrençlik içinde bitirecek. İyi, sen namuslu, dürüst bir insan ol. Sayın başkan olarak kal, şerefli, saygıdeğer kal, şehri zenginleştir, yoksulları doyur, öksüzleri yetiştir, mutlu, faziletli, takdir olunan bir kimse olarak yaşa. Bu sırada sen burada neşe, ışık içindeyken, senin kırmızı kazağını giyen, senin adını haysiyetsizlik içinde taşıyan, senin zincirine sürükleyen birisi olacak.''